Ayrım 35, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 287. 1999 Marmara depreminin en çok vurduğu iller arasında Sedat Peker'in doğduğu Adapazarı da vardı. Devletin acizliğini ortaya koyan deprem sonrası kurduğu aşevi de Peker yine medyanın ilgi odağıydı. Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, dağıtım yapılan yerde Peker'in adının yer aldığı tabelanın kaldırılması talimatını verecekti. Mafya olarak adını duyuran Peker, bundan sonra yardım faaliyetleriyle de anılır oldu. Mafya ya da yasa dışı gelir elde etme iddialarını hep reddeden Peker, sahip olduğu dershane ve okullarla eğitim sektöründe bir iş insanı olduğunu, kereste ticaretinden emlak alım satımına kadar birçok alanda ticari faaliyetleri olduğunu söylüyordu. Fethullah Gülenciler de dershanecilik ve okul zincirleriyle örgütlendikleri için Sedat Peker'in de cemaat ile ilişkili olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. 1998'de Aydınlık Dergisi'nde çıkan bir haberde Peker'in o yıllarda özel okul ve dershaneler satın aldığı, buralarda eski öğretmenleri işten atıp yerlerine Gülen cemaati mensuplarını aldığı öne sürülüyordu. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı olduğu dönemde Akın Birdal'a yönelik gerçekleştirilen ve Birdal'ın ağır yaralı olarak kurtulduğu suikast girişiminin sanıklarından eski uzman çavuş Cengiz Ersever de bir ifadesinde Gülen cemaatiyle ilişkili olduğunu ileri sürdüğü Peker'e Gülen'in 10 milyon dolar para transfer ettiğini iddia etmişti. Bu iddia için yaptığı açıklamada Sayın Fethullah Gülen Hoca tabirini kullansa da Peker, deli bile oturur güler demişti. Cemaatin çete oluşumunun önemli isimlerinden Emre Uslu'nun Haziran 2015'te kendisini mafya olarak nitelemesine karşı da Twitter'dan bir açıklama yapan Peker, Gülen cemaatinin yıllarca kendisinden astronomik bağışlar aldığını söyledi. Açıklamasında, "Eğer ki ben mafyaysam benim çocuklarımı hizmet evlerinde niye yetiştirdiler?" diyen Peker, "Eğer ki ben mafyaysam 92 yılından itibaren düzenli olarak benden neden himmet, kurban, burs adı altında astronomik bağışlar kabul ettiniz? Eğer ki ben mafyaysam Hoca Efendi'nin isminin yazdığı ve sadece 10 tane olan altın saatten bana neden hediye yolladınız? Eğer ki ben mafyaysam kimse yok mu derneğine benim kundaktaki çocuğum adına gönderdiğim yüklü bağışları neden kabul ediyordunuz?" diye yazdı. AKP iktidarının siyasal desteğiyle cemaatin emniyet ve yargıdaki yapılanması üzerinden yürütülen Ergenekon davasının da sanıkları arasında yer alan Peker, kendisini Gülen cemaati üyelerinin hapis yatırdığını ve bu nedenle aralarında düşmanlık olduğunu da söyleyecekti. Peker medyada göründüğü her seferinde iyi bir kitap okuru olduğunu anlatsa da kendisi ve grubunun adı 2001'de İstanbul Bostancı'daki bir cinayet ile gündeme geldi. 18 Mayıs 2001'de 20'li yaşlardaki Ebru ve Işık Balkan adlı iki kız kardeş evlerinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından tüm şüpheler Ebru Balkan'ın birlikte yaşadığı ve Peker'in grubundan olduğu öne sürülen sevgilisi Fikret Aydın ve 4 arkadaşı üzerine yoğunlaştı. Cinayetin ardından kayıplara karışan ve olaydan 3 ay sonra teslim olan Aydın ve arkadaşları hakkında müebbet hapis istemiyle açılan dava sürerken iki yeni katil zanlısı ortaya çıktı. Bu kişilerden Seylan Çördük, Fikret Aydın'ın kendisinden suçu üstüne almasını istediğini, maddi ve manevi kazanç elde edebileceğini, bunun garantisinin de Sedat Peker ve kendisi olduğunu söylediğini belirtti. Diğer sanık Sacettin Yıldız ise cinayeti işlediğine dair ifadesinin işkence altında ve avukatı olmadan alındığını öne sürdü. Dava İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne, İHA'ma taşındı ve mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin ihlal edildiğine hükmetti. Buna karşın davanın seyri değişmedi. Zaman içinde davaya bakan hakim ile Sedat Peker arasında bağlantı kurulduğuna dair iddialar da basına yansıdı. Dahası o dönemde CNN Türk Haber Müdürü olan Ali Çağatay'ın söz konusu Balkan kardeşlerin davasına bakan hakimle beraber tatili yaptığı ve Peker adına taleplerde bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah teknik takip sonucu elde edilen bilgileri CNN Türk yöneticileri ile paylaşmış, Çağatay bunun üzerine CNN Türk'ten istifa etmişti. Peker Fikret Aydın'ı tanıdığını, arkadaşı olduğunu, hakkında bu cinayetlerle ilgisi olmaz diye düşündüğünü açıkladı. Seylan Çördük ve Sacettin Yıldız'ın müebbet hapis cezası aldığı davada Peker'in grubundan olduğu öne sürülen Fikret Aydın ise beraat etti. Sedat Peker'in kamuoyu önündeki en görkemli siyasi mesaj taşıyan faaliyeti 2002'de kurduğu Öztürkler isimli internet sitesinin Hilton Otel'deki açılışıyla oldu. Yayınladığı ifşa videolarından birinde davetlerime 20 bin 30 bin kişi geliyordu. Siyasetçisi, gazetecisi, şusu busu diyordu. Peker'in siyasi konularla gündeme geleceğini gösteren davetinde de tıpkı videoda söylediği gibi siyaset, devlet, sermaye, futbol ve eğlence dünyasından kamuoyunun bildiği yüzlerce isim boy göstermişti. Eski devlet bakanları Mehmet Ali Yılmaz, Sadi Somuncuoğlu, Abdülhaluk Çay, emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Muhittin Fisunoğlu, eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, Profesör Şener Üşümez Soy, Mehmet Ali Erbil'den İbrahim Tatlıses'e, Seda Sayan'dan Gönül Yazar'a şov dünyasının bilindik yüzleri, Sedat Peker'in Turan idealini temsilen, dünyadaki bütün Türkleri internet aracılığıyla buluşturmayı amaçlayan HTTP, İki nokta üst üste taksim www.ozturkler.com sitesinin açılışında bir araya gelmişti. MİT raporlarında adı ülkücü mafya diye anılsa da Peker'in internet sitesinin açılışına Milliyetçi Hareket Partisi ve partinin gençlik örgütü olan Ülkü Ocakları içinden tepki geldi. MHP geceye katılan partinin Peykoz ilçe yönetimini feshetti. Dönemin Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Levent Temiz de sadece ismimizi kullandılar. Bunlar para için her türlü kirli işi yaparlar açıklamasını yaptı. Peker ise o dönem ben hayatımın hiçbir bölümünde ülkücüyüm demedim, ben turanistim dedi. Peker'in internet sitesinin açılışının onur konuğu o dönemde Susurluk davasında hapiste olan Korkut Eken idi. Peker'in 23 Mayıs 2021'de yayınladığı ifşa videosunda Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin faili olarak açıkladığı Korkut Eken adına hazırlanmış Türklüğe hizmet paketini o gecede oğlu almıştı. Eken hakkında yazılan kitaplarda Peker, Alaaddin Çakıcı ve Abdullah Çatlı'yı görev itibariyle tanıdığı, görev ciddiyetiyle birlikte olduğu, amir-memur ilişkisi kurduğu kişiler olarak anlatmıştı. Peker'in hayırseverliğine atıfla fakir fukara babasıdır diyen Eken, bazı insanlar gibi görevdeyken ayrı, emekliyken aykırı davranışlarda bulunmamıştır demeyi de ihmal etmedi. Peker 2002'de konuk olduğu Akif Bekir'in programında Bekir'in konuyu sorması üzerine yanlış anlamadır diye yanıtladı. Devlete hizmette herkesin yardımcı olacağını söyleyen Peker, böyle bir şekilde hizmetimiz ileride de söz konusu olacaksa bundan şeref duyarız. Geçmişte böyle bir hizmetimiz varsa, olmuşsa da bu da bizim için onurdur dedi. Devlet içi karanlık odaklarla ismi geçen herkesle yolu kesişen Peker'in kişisel ajandasında yer alanlardan biri de JİTEM'i kurduğunu iddia eden emekli jandarma albayı Arif Doğan'dı. Ergenekon davası sanıklarından olan ve JİTEM'i ben kurdum adıyla bir kitap yazan Doğan, JİTEM örgütünü daha sonra Veli Küçük'e devrettiğini söylese de bu iddia Küçük tarafından reddedilmişti. Peker 1998'deki bir ifadesinde Arif Doğan'ın uyuşturucu firarileri konusunda kendisinden yardım istediğini, kendisininse muhbir olmadığı yanıtıyla talebi reddettiğini söylese de Doğan yazdığı kitapta Peker'le ilişkisini uzun bir şekilde anlattı. Doğan mafya değil delikanlı dediği Peker'le zaman zaman görüştüğünü ve karşılıklı olarak birbirlerinden talepleri olduğunu yazdı. Bazı PKK itirafçılarının Peker'in yanında görevlendirildiğini iddia eden Doğan'a göre Peker, Çeçenistan'daki savaşta yaralananlara da yardım ediyordu. 2003 yılı Eylül ayında ise Sedat Peker ismi bu kez de bir tecavüz iddiasıyla gündeme geldi. Ukraynalı bir kadın Peker'e ait olduğu öne sürülen Beykoz'daki villadan kanamalı vaziyette hastaneye götürülmüş, polise verdiği ifadesinde ise Peker'in kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince evine yapılan baskında Peker bulunamazken 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 2 yıl sonra başka suçlamalardan gözaltına alındığı Kelebek Operasyonu dosyasındaki ifadelerine göre Peker, tecavüz olayıyla ilgisi bulunmadığını ve kendisine komplo kurulduğunu savunarak olayla ilgili olarak kendisinin gidip savcılığa ifade verdiğini söyledi. İstanbul'da 12 Mart 2005'te düzenlenen ve Kelebek adı verilen operasyonda bir kez daha gözaltına alınan Peker ve grubunda olduğu öne sürülen 109 kişi hakkında dava açıldı. Dava dosyasında zorla iş yerlerine el koymaktan tehditle hisse almaya, ihtilaf çözümü karşılığı büyük paralar elde etmekten ihaleye fesat karıştırma girişimlerine kadar birçok iddia yer alıyordu. En uzunu Ergenekon davası sırasında olmak üzere hayatının 10 yılından fazlasını hapishanede geçirmiş olsa da Peker hakkında açılan her soruşturma ve davada bir şekilde düşük cezalarla kurtulmayı başarıyordu. Bunun ardındaki sır perdesi Kelebek Operasyonu ile ilgili davada bir nebze aralanmıştı. Peker'in emniyet, yargı, siyaset, futbol, eğlence ve sermaye çevrelerinde kurduğu derin ilişkileri ve ulaştığı ekonomik güç gözler önüne serilmişti. Yargılama sonunda çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan ilk derece mahkemesinde toplam 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Peker'in cezası ilerleyen süreçte bozularak 1 yıl 3 aya düşürüldü. Peker Kelebek davasından hapishanedeyken 27 Ocak 2012'de Ergenekon davası kapsamında da terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla tutuklu yargılandı ve hapis cezasına çarptırıldı. Ergenekon dava dosyasında yer alan bir telefon görüşmesi kaydında Peker, 1999'da HADEP önde giderken oyların yeniden sayım kararı alınıp sonra DSP'nin kazandığının açıklandığı Mersin'deki yerel seçimlerle ilgili "Mersin'i HADEP kazandı, engelledik bunu ama yasal olarak HADEP kazanmıştı" diyordu. Bu davada da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Peker, 17-25 Aralık operasyonundan sonra Fethullah Gülen cemaati ile Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti arasındaki ortaklığın bozulmasının etkisiyle Ergenekon davasında yaşanan tahliyeler kapsamında 2014 yılında hapishaneden çıktı. Hapishane çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Bu 10 sene süre zarfında ülkemizde pozitif yönde olan gelişmeleri, değişmeleri takip edebildim. Kendimle ilgili hissiyatım bu gelişmelere ve değişmelere uyum sağlayabileceğim yönündedir" diyen Peker, bu yeni dönemin baskın gücü olan AKP iktidarıyla birlikte hareket edeceğinin işaretini de vermişti. Peker, Vahdet gazetesinde 21 Aralık 2014'te yayımlanan ve MHP ile 16 yaşından bu yana ilişkisi olduğunu açıkladığı söyleşisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığını şöyle ifade ediyordu: "Bazı insanlar vardır, toplum içinde onlarla ilgili şunları duyarız: doğuştan şanslı, yüce Allah yürü ya kulum demiş. Rüzgar nereden eserse essin, tüm rüzgarlar onun yelkenine gidiyor" gibi halk deyişlerinin tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uymaktadır. Peker, desteklediği AKP ve Erdoğan'la ittifak yapan herkesle birlikte görüntü vermeyi de ihmal etmedi. Siyasal kariyerindeki zikzaklar ve dönüşlerle meşhur Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve partinin İstanbul Örgütlenme Büro Başkanı Bora Çelik'in Peker'le birlikte olduğu fotoğrafları medyaya yansımıştı. AKP'nin parlamento çoğunluğunu alamadığı için yenilenen 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesinde Peker, iktidar yanlısı Akit gazetesine verdiği demeçte Hilal Haç mücadelesi olduğunu söylediği seçimde AKP'ye destek vereceğini açıkladı. Kamuoyu nezdindeki görüntüsü hayırsever iş insanı olan Peker, geçmişte iktidarına ortak ettiği Fethullah Gülen cemaatiyle savaşa tutuşan AKP iktidarı nezdinde yıldızı parlayan isimlerdendi. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe kalkışması sırasında ve sonrasında iktidar yanlısı tutumu nedeniyle yıldızı daha da parladı. Peker, iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlaştırdığı her grup ve kişiyi tehdit etmekten geri durmadı. Şimdilerde Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi kadroları içinde yer alan ancak iktidara yakın olduğu 12 Haziran 2015'te Taha Ün'ün düğününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Peker'in fotoğrafları da basına yansımıştı. Peker bu görüşmeyle ilgili, "Bu fotoğraftaki an benim toplumdaki normalleşme konumum için önemli bir kırılma anıydı. Ben bunun farkındayım. Bu sebeple de yaşadığım sürece de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu davranışından dolayı minnettar kalacağım," dedi. 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin meclisteki çoğunluğu kaybetmesinin ardından başlayan koalisyon görüşmeleri, iktidarı paylaşmak istemeyen Erdoğan'ın zorlamasıyla çökünce yeni bir seçim kararı alındı. Türkiye 1 Kasım'daki seçimlere Kürt sorununun çözümü için kurulan masanın devrilerek yeniden çatışmalı sürece dönüldüğü, Diyarbakır, Ankara ve Suruç katliamlarının yaşandığı kanlı bir süreçte girdi. O dönemde Aydın Doğan'a ait olan ve iktidarın 7 Haziran seçimlerinde muhalefeti desteklemekle suçladığı Hürriyet gazetesinin binasına 7 ve 8 Eylül 2015'te AKP'li bir grup saldırı düzenlemişti. Peker bu saldırıyı da dönemin AKP milletvekili Metin Külünk'ün talebiyle kendi adamlarına yaptırdığını açıklayacaktı. Peker gergin ve kanlı bir süreçte girilen seçim atmosferinde dönemin ruhuna ayak uydurarak destek verdiği Erdoğan ve AKP adına muhalif kişi ve grupları tehdit ediyordu. Ülkeyi saran korku iklimini besleyen Peker, 9 Ekim 2015'te MHP eski il başkanının sahibi olduğu gazete tarafından Rize'de düzenlenen teröre lanet mitingine katıldı. Başka etkinliklerde de birlikte yer alacağı İsmail Ağa cemaati hocalarından Muhammed Serkan Gül ile birlikte katıldığı mitingde Peker bir eliyle Bozkurt, diğeriyle Rabia işareti yaparak kitleyi selamlayacaktı. Erdoğan'a oy istediği konuşmasında Peker sözü PKK ile mücadele eden devlet güçlerine getirdikten sonra "Ne zaman ki bu kadrolar yorgun düşerse, vatandaşın kendini savunma hakkı doğarsa, meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız," dedi. Kamuoyunda tepki çeken Peker'in sözleri üzerine dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Eski bir MHP'linin düzenlediği bir miting, AK Parti ile hiçbir ilgisi yok olamazdı," açıklaması yaptı. Dönemin MHP Rize İl Başkanı Serkan Birben de mitinge tepki gösterdi ve AK mafyalarının yanına gidip milliyetçiliği ayaklar altına aldığınız bir dönemden, şimdiki bu dönemde oluşturduğunuz AK mafyaları ileriye sürmeyeceksiniz diyecekti. Peker, AKP'nin yeniden parlamento çoğunluğunu elde ettiği 1 Kasım seçiminin gecesi de Twitter'dan AKP'ye oy verildiğini gösteren oy pusulalarının fotoğraflarını paylaşacaktı. Destekçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA'nın da bulunduğu 29 Kasım 2015'te Dünya Kara Papak Türkleri Birliği tarafından düzenlenen Dünya Kara Papak Türkleri 1. Kurultayı'nda çabalarının karşılığı olarak Peker'e Dünya Türklüğü Hakanı unvanı verilecekti. AKP ve Erdoğan'a açıklanan her desteği sonrası sırtı sıvazlanan Peker, Kürt sorununun çözümünde barışçıl yaklaşım güdülmesini talep eden bir bildiriye imza atan akademisyenleri de tehdit edecekti. 13 Ocak 2016'da kişisel internet sitesinde bir yazı yayımlayan Peker, bildirinin PKK'ya açık destek vermek anlamına geldiğini iddia ederek intikam çağrısında bulundu. "Sözde aydınlar, çanlar ilk önce sizin için çalacak," başlıklı açıklamasında Peker, "devlet işleyemez hale geldiği zaman vatan evlatları olarak nitelediği insanların öncelikli olarak dağlarda terörist aramayacağını belirterek, imza attığınız bildiriyi önlerine alacak, gerçek tehlikeli olanlar sizlersiniz diyerek lüks yerlerdeki iş yerlerinize gelecekler. Ancak rahat olun, sizleri çocuklarınızın ve eşlerinizin yanında öldürmeyeceklerdir. İntikamlarını dahi Müslüman Türkiye yakışır bir şekilde alacak, ancak sizlerin kanlarıyla duş yapmayı da unutmayacaklardır," ifadelerini kullandı. Tehdit edilen akademisyenlerin suç duyurusu üzerine açılan davada Peker, üzerine atılı suçların oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettirildi. Peker bu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirttiği YouTube'dan yayınlanan videosunda, "Hangi terör örgütüne kim destek verirse versin aynı itikat üzerindeyim. Ancak bu yazımdan dolayı çocukları, eşleri korkmuş olabilir. Onlardan da özür diliyorum," dedi. Bir sonraki videoda ise barış akademisyenlerini terör yanlısı olarak görme hatasını düştüğünü söyleyen Peker, kendilerinden de özür diledi. Peker, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin oylanacağı 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda iktidar lehine evet oyu kullanma çağrısı yaptı. Yine yayınladığı bir video ile iktidar lehine tutum alınmasını istedi. Peker yaptığı çağrıda 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütünün üyelerine karşı nasıl ki sokaklarda olduysak, referandumu yapmamak adına sokaklara çıkan birileri olursa onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim tehdidinde bulunacaktı. 35. Ayrımın sonu. Sayfa 295.